Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetinizi daim eylesin
amin.
İnşallah.
Cemiyan hepimiz için.
Hocam yani Türkiye'nin hassas günler yaşadığı bir vakıa. Geçen haftada konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştuk. Sonuçta hadise dini görünümlü bir yapının, cemaat diye önce nitelenen bir yapının ve dini faaliyetlerde bulunduğu farz edilen insanların o mahiyeti sebebiyle ilişki kurduğu bir yapının sebep olduğu bir büyük hadise, işte darbe girişimi. Ancak olayın darbe girişiminden de öte boyutları olduğu da bir vaka. Birçok boyutu tartışılabilir ama biz yani geçen haftada bu cemaat niteliği üzerinde durmaya çalıştık. Bu yapıdan başka da Türkiye'de cemaatler var. Onlara bağlı insanlar var. Cemaat ayrı, tarikat ayrı diye nitelense bile tarikatların da cemaat diye nitelenmesi hususu da söz konusu. Böyle bakıldığında yani Türkiye nüfusunun çok çok geniş bir kesiminin bu tarz yapılarla bağlantılı olduğu tahmin edilebilir. Şimdi böyle bir vakıa var. Bunun sıhhatli işleyip işlememesi, bu bağlılıkların sıhhatli olup olmaması durumu söz konusu. İnsanların hakikaten ya kendi Müslümanlığını koruma hassasiyeti diyelim ki veya İslam'a hizmet etme yönelişi, İslam'ı tebliğ yönelişi, bunlar Müslümanların, bu zamanın Müslümanlarının da önem verdiği konular. Bu saiklerle de bir araya geliyorlar, birliktelik oluşturuyorlar ya da bir böyle bir hizmet verdiğini düşündükleri bir yapıya bağlanıyorlar. Kendi kişiliklerini terbiye hassasiyetiyle de bu tarz bağlılıklar, tarikat bağlılıkları olabiliyor. Şimdi bunun sıhhatli olup olmaması önemli. İsterseniz sözü uzatmadan şuradan başlayalım diyorum. İnsanlar hangi saiklerle bir cemaat bağlılığına, aidiyetine yöneliyorlar? Buradan başlayalım. Sonra burada dikkat edilmesi gereken hususlara geçelim. Yani bir yere bağlanırken mesela nasıl bir değerlendirme yapmalı insanlar, değil mi hocam? Yani nasıl bir değerlendirmeyle bu yapıya bağlanayım veya bağlanmayayım gibi bir tercihte bulunmalı. Oradan devam edelim diye düşünüyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam söze başlamadan önce şu cemaat kelimesini ibra edelim bu işten diyorum. Yani cemaat bizim için çok mübarek bir kelime, varlık nedenimiz olan bir kelime. Biz cemaat ümmetiyiz. Yani ne yazık ki bu kelime, kavram bu son dönemde çok kötü bir şekilde bir tarafa mal edildi. Bu asla doğru değil. Buna örgüt diyelim. Yani şu cemaat demeyelim.
Ha, o yapıya.
O yapıya örgüt diyelim.
Ha, zaten cemaatin sıhhatini konuşacağız biz.
Yani bir defa o isim yanlış.
Bize ait olanı yani, konuşacağız.
Yani çok tehlikeli bir şey bu çünkü biz bu olayı dün biliyorduk, bugün konuşuyoruz, olayların filmlerini görüyoruz filan. Ama 100 sene sonraki kuşaklar cemaat kelimesi hakkında ürkerek dinleyebilirler bu kelimeyi. Ne olduğunu anlayamayabilirler. Yani bu tarihin dosyalarına gömüldüğü zaman unutulacak bu olay. Ebedi bunu konuşacak halimiz yok bizim
tabii
herhalde.
Ki,
yani
5
sene sonra bu olay belki de hiç konuşulmayacak.
Evet.
Kaybolup ya da daha büyük bir olay bunu kapatacak. Allah muhafaza buyursun. Yani cemaat bu değil hocam. Örgüt bu. Buna örgüt
zaten
diyelim.
Fethullahçı terör örgütü diye resmi tanımlaması o.
Cemaat evet. Kelimesi mesela imam kelimesi kullanılıyor ya. Bu imam kelimesi bizim günde 5 defa önümüze geçen bir kavram bu. Tabii. Bu da yani örgüt temsilcisi densin. Evet. Yani basın haklı olarak önlerine konanı konuşuyor ama biz bari cemaat, imam gibi kavramları bunlara mal etmeyelim hocam.
Şimdi şöyle hocam, yani bu yapı, başta da söyledim, dini bir ıstılahla kendini tanımlıyor. Dolayısıyla oradan yola çıkıp bir sapıtma söz konusu. Dolayısıyla biz zaten cemaati arındırmak için böyle bir sohbet yapmış oluyoruz. Cemaat evet. kavramımızı
bunu arındırmak. Alenileştirelim bu
tabii
kavramı.
Tabii ki, evet.
Burada hocam tarihimizde iki meşhur olay var. Bu evet. iki meşhur olay bu son FETÖ konusuna çok uyum sağlıyor ve altyapısı gibi oluyor.
Hangiler hocam?
Birincisi Harun Reşit zamanında Bermekiler diye bir grup var.
Evet.
İran kökenli insanlar bunlar. Harun Reşit'in tıpkı bugünkü gibi nasıl hükümete sızdılar da sonra hükümeti de alaşağı etme planları yaptılar. Bermekiler de Harun Reşit'le aile bağı kurdular. Evet. Harun Reşit'in 20 yıllık iktidarı var yaklaşık olarak. Bunun büyük bölümünde devlet onlar oldular.
Evet.
Mesela Harun Reşit bir şeyi imzalayacaksa Bermekilerin onayıyla imzalayabiliyor oldu.
Evet.
Bugün ne biliyoruz, devlete sızdılar, bütün kademelerde falan var evet. diyorlar. O günkü devlet onların oldu.
Bermeki.
Bermekiler.
Yani bir tür Bermeki örgütü.
Ama bir boyutuyla. Evet. Bermekiler devletin parasına ve siyasetine talip oldular.
Evet.
Mesela
onlarda da dini bir başlangıç var mı?
Dini başlangıç yok. Siyasi birliktelik var.
Evet.
Ve Harun Reşit'in hizmetkarı olma iddiası var. Harun Reşit'in de süt annesi en büyük Bermeki oluyor.
Evet.
Bermeki'nin hanımı daha doğrusu süt annesi. Dolayısıyla çok iyi kullandılar. Bu mevcut hükümete sızma süreçlerini kullanma, daha sonra devlet mekanizmasında bu FETÖ örgütünün varlığı Bermekilere o kadar benziyor ki hocam.
Evet.
Hikmet-i İlahi, biz bunu keşke ders kitabı yapsaymışız.
Evet.
Bu Bermekileri ders kitabı yapsaymışız. Ya da bütün devlet adamları önce bu Bermekileri mi bir okusalar? Yani bir kartla gelen birisi daha sonra senin kart rica ettiğin birisi haline geliyor. Özeti
evet.
bu.
Evet.
Bir boyutu bunlara benziyor. Evet. Devleti yukarıdan ele geçirme. Ama Harun Reşit çok kurnaz bir şekilde bir gece içinde hepsini ipe astı.
Evet.
Ve böylece devleti temizledi. Bir gecede ama.
Evet.
Bir gecede. Bu da Harun Reşit'in hasenatı arasında. Ama Harun Reşit bundan ciddi tövbe edip etmediğini bilmiyoruz. Çünkü Harun Reşit'e yüzlerce defa ikaz edildi. Ya sana bile gelmemiz mümkün değil. İmzaladığı şeyler imha ediliyor, yeni imza atılıyor.
Allah
bu
Allah.
Böyle enteresan bir
evet.
şey. Bu nedenle yani Harun Reşit bundan ne kadar tövbe etti onu Allah biliyor.
Yani bizim siyasi kadrolarımız Harun Reşit Bermeki ilişkisini okumuş olsaydı.
Okumuş olsalardı bugünkü noktaya
evet.
gelinmezdi.
Evet.
İkinci benzeştikleri bir Hasan Sabbah'ın
evet.
kadrosu var. Ta o Selçuklu dönemine ait bir olay. Selçuklu Abbasi.
Batıniler.
Batini kökenli.
Evet.
Dini kullanma. Din üzerinden iş yapma. Ve teröre bulaşma da haşhaşilere benziyor.
Evet.
Dolayısıyla
büyülenme de var değil mi bunda? Yani haşhaşi olayında.
Büyülenme var tabii
evet.
şu. Büyüle, ama
yani büyü, yani ıstılahi manada büyü değil de yani adam aklını kaybediyor.
Haşhaşilerde büyü var.
Evet.
Adı üstünde haşhaşi
evet.
ama bunlar büyüyü psikolojik yöntemlerle kullandılar.
Evet.
Yani büyü yöntem. Mesela o kolejlere verilen çocuklar birinci sömestriden itibaren anne babasını yok sayıyorlardı.
Evet.
Bir devşirme sistemi oluşturdular. 30 senedir çocuklar devşiriliyor.
Evet.
Mesela başarısız çocuk onlarda cumartesi pazar eve gitmek isteyen çocuk, annesini özleyen çocuğu başarısız kabul ediyorlardı. Bu oturulup düşünülmesi gereken bir şeydi.
Evet.
Bu büyü böyle yani güya Allah peygamber sevgisini, cennet sevgisini annenin babanın önüne geçiriyorlardı.
Evet.
O kadar ki sen cehenneme girmeye bile razı olacaksın insanlık için sözünü niye kullanıyorlardı? Anayı babayı satmak mübah olsun diye.
Yani bu, anadan babadan yardan geçilmeden gerçek işte şey olunmaz.
Çanakkale falan. İçin kullanılan sözcükleri
evet.
destanları kendi zevkleri için kullandı. Dolayısıyla bugünkü yapının bir boyutunda bermekilik var.
Evet.
Onu müthiş bir şekilde kullandılar. Belki de bermekileri iyi okumuşlardır. O da olabilir ama akıbetini okumamışlar anlaşılan. Evet. İpe gitti hepsi çünkü. İkinci haşhaşilik boyutu, bermekilerden 3 asır sonra yaklaşık olarak onlar geldiler. Haşhaşilik boyutunda bütün psikolojik ve pedagojik yöntemlerle kullandılar şimdi. Dolayısıyla karşımızda İslam medresesinin yetiştirdiği bir grup yoktur.
Evet.
Çağdaş istihbarat sistemlerinin yetiştirdiği bir örgüt vardır. Bu nedenle bunlara cemaat denmesi bizim için de vebaldir.
Evet.
Yani bir mürtede bir Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i Uhud'da bırakmış, kaçmış bir münafığa sahabi demek gibi bir şey bu. Yani hak etmediği bir kavram. Bu cemaat kullanmayı da, cemaat kelimesini kullanmayı, imam kelimesini kullanmayı da istiğfar edilmesi gereken bir kelime olarak kullanalım. Çünkü biz nesillerimize ehli sünnet vel cemaatiz diye aşı, evet, yapmaya çalışacağız. Niye çocuğumuzun adına hemen yani örgütçümüz gelsin?
Evet.
Ve cemaat deyince hemen aklımıza bu gelecek. Bu bir düzeltilmesi gereken kavram. İkinci noktada gelelim hocam. Bu ortaya çıkan örgütlenme bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Yani evet, arz talep meselesi.
Ben de onu şey yapıyorum. Yani insanlar neden böyle bir şeye yönelirler?
İki ihtiyaç var hocam. Birincisi, İslam cemaatle yaşanabilir bir dindir.
Evet, güzel.
Bir. Dolayısıyla ortada bir ihtiyaç var.
Evet.
Bu Şeyh Efendi'nin himayesinde olmak, bir alimin himayesinde olmak, bir ağabeyin himayesinde olmak. Yani her türlü din yalnız yaşanamaz bir dindir. Biz kabile dini değiliz. Evet. Dünya diniyiz. Hayat diniyiz İslam olarak. Dolayısıyla bu din evde yaşanamaz bir dindir. Bu bir ihtiyaç. İki, bu topraklarda 100 yıldır net bir şekilde, 200 yıldır, 300 yıldır da yaklaşık olarak dolaylı bir şekilde Müslümanlar devletten, siyasetten, sokaktan, ticaretten tecrit edilmiş durumdadır.
Evet.
Bir tür üvey evlat gibi.
Evet.
Bir tür ikinci sınıf vatandaş gibi. Yani yerli olmayan, oturumla bu ülkede yaşayabilen, nüfus kağıdı olmayan kesim gibi görüldü.
Evet.
Bu son 10 yılda 2000'li yıllardan sonra bir silkiniş oldu. Yok canım, biz de öz vatandaşız.
Çevre merkeze geldi. Yani çevre diye niteleniyor. Yani
İdi, banyosuyduk, evet, biz şehirlerin. Gibi, evet. Yani biz, evet, gecekondu insan. Evet. Mesela karikatürize edilirken Müslüman biri karikatür edilecek, bir gecekonduda oturuyor gibi hep karikatür, evet, ederlerdi. Yakın zamana kadar, hatta şimdi de öyle belki. Yani köylü, İstanbul'un uzak semtlerinde oturan, Eyüp'ün o köhne semtlerinde oturan gibi, evet, lanse ediliyorduk. Bu itilmişlik,
evet,
bu şehire inmeye hakkı olmayan kesim olmamız, bari bir arada olalım hissiyatı doğurdu.
Evet.
Bari bir arada olalım. Bir arada olursak en azından kurtlar bizi yemez.
Evet.
Gibi bir mantık oluşturdu. Esasen Allah'ın emriydi bir arada olmamız bizim.
Evet, güzel.
Allah'ın ve peygamberinin etrafında, Kur'an'ımızın etrafında toplanmamızdı esas olan.
Evet.
Bu esası bir nebze elimizden kaçırdığımız için ya da orijinalini tutamadığımız için bir türlü, bu iki saik bizi bir arada tutmaya mecbur etti, oldu. Yani paylaşıldı duygumuz.
Belki son zamanlarda hocam bu kültürel deformasyon da, yani bir küresel kültürden söz ediliyor. Bunların insanların zihin yapılarını, hayat tarzlarını etkilemesinden söz ediliyor. Dolayısıyla bu kültürel abanış karşısında da kendini koruma
şüphesiz
saikiyle, değil mi?
Yani niye bir cami açıyoruz bir mahallede? Evet. İnsanların evi yokken camiye para toplayıp cami yapıyorlar.
Evet.
Cami bizi bir arada tutan unsur diye. Evet. Adı üstünde cami, evet, zaten toplayıcı, evet, mekan yani. Cami yapmamız, bir Kur'an kursu yapmamız hep bu nedenlerle.
Evet.
Ama bir zatın etrafında cemaat olma ruhu, bu kaybolmamak, erimemek,
evet,
için.
Evet, evet.
Mesela siz Maraşlısınız, Kahramanmaraşlısınız. Maraşlılar Derneği ile niye ilgileniyorsunuz? Sıla-i Rahim bağınız kopmasın. İstanbul'daki...
Yani şöyle hocam, mesela Maraş, iyi örnek verdiniz. Bir baba anne çocuğunu İstanbul'a, diyelim ki hele bizim zamanımızda daha çoktu. Şimdi Maraş'ta İstanbul oldu, ayrı bir şey.
Evet.
Ama İstanbul'a giden çocuğum kaybolmasın
diye.
Yani İstanbul iklimi alır savurur zihinleri, kalpleri savurur diye. İşte bir yerde bulunsun isterdi anne babalar.
Bunun gibi bir şey din namına da bir yerde,
evet,
bulunmak.
Evet.
Şimdi ortaya ne çıktı? Neden insanlar,
evet,
bir cemaat gibi bir yapının içinde bulunmak istiyor? Dedik ki birincisi, dinimiz zaten cemaatle yaşanır,
evet,
bir dindir. Ölüyorsun, ölünün bile cenazeyle bağlantın bile cemaat olarak kaldırılması gerekiyor. Yani dinimiz bir arada olmayı emrediyor. Bu dinin haleti ruhiyesi bir arada olunduğunda ışık,
evet,
veriyor, çiçek açıyor. İki, yaşadığımız olaylar tek kalanın mağlup olacağı.
Kurt kapar.
Kurt kapıyor, toplum kapıyor.
Evet.
Çocuğunla oturup kalkacak kimse bulamıyorsun. Evine kapanıyorsun. Psikiyatrik vaka olursun evde tek,
evet,
başına. Mecburuz. Yani yaşadığımız ortam ve zaman bir aradalıklar oluşturuyor. Bu cami derneği oluyor. Bu Maraşlılar derneği oluyor.
İmam Hatip yaptırma derneği.
Yaptırma derneği, evet, oluyor. Yani mesela okul derneğinde orada çocuğu olmayan da bulunuyor. Niye? Orada bulunmayı dini ve insani bir görev olarak görüyor.
Evet.
Senin çocuğun yok, niye İmam Hatip derneğindesin diyemiyorsun.
Evet.
Öyle olması gerekiyor yani. Bu hepimizin sorunu diyor.
Evet.
Bu dini bir hassasiyetten, insani bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor.
Evet.
Güzel.
Burada şöyle bir şey hocam akla geliyor. Hani bir devlet dışladı Müslümanları. Dolayısıyla Müslümanlar kendi aralarında toparlanma ihtiyacı hissettiler. Şimdi devlet dindar bir kadro tarafından yönetilir hale geldiğinde de bu cemaat yapılanmalarına ihtiyaç var mı? Bir bu soru var. İki, yani bu cemaat tefessühü diyelim. Yani cemaat diye yola çıkıyor.
Suistimali
diyelim. Ondan sonra insanlar, ya böyle bir yapı başladı, batağa saplandık, suistimal edildik, çok kötüye kullanıldı. Biz bundan sonra cemaate ihtiyaç duymayalım demek mümkün mü?
Çok
İki tane soru.
Çok cüz'i bir alan bunu diyecektir,
evet,
ama bu kaldırılamaz. Neden? Devletin sahiplendiği hiçbir şeyin özeli yok diyemiyoruz ki. Mesela güvenlik devletin sorunu değil mi?
Evet.
Yani emniyeti, askeriyesi, özel güvenlik de var ama.
Evet.
Eğitim devletin yükümlülüğünde, özel eğitim de var.
Evet.
Sağlık devletin yükümlülüğünde, özeli de var.
Evet.
Her ne kadar devlet, ben dininize sizi açtım,
evet,
tamam din sizin,
evet,
dediyse de bunun özel desteği olması gerekiyor. Yani,
evet,
devlet gelip benim sabah namazı kalitemi ölçemez.
Evet.
Gece ev düzenimi, aile huzurumu ölçemez. Yani devlet bu düzeye inemez bu dünyada.
Evet.
Bunu kim yapar? Özel oluşumlar. 10 kişi, 20 kişi oturup oluşturduğumuz bir Riyaz-ı Salih'in grubunda bu kaliteyi biz test edebiliriz. Yani devlet anonim ve çevresel bir hizmet yapabilir. Daha öze inemez. Halbuki bizim çok daha özel din hizmeti almamız gerekiyor. Burada yalnız şimdi dindar kadrolar tarafından yönetiliyor dediniz ya, son 2-3 seneyi çıkarırsak bu dindar kadronun yaklaşımı da sütten ağzı yanmış bir kadroydu ama. Yani,
evet,
alenen biz dindarlar olarak geldik, bundan,
evet,
sonra İslam'a bir sorun yok dendi mi hiç?
Evet.
Hala denmiyor, denemiyor.
Hala oturmuş.
Neden?
Değil yapı.
Değil,
ben
niye?
Diyorum 2008'de bu kadronun dindarlığı partinin kapatılma gerekçesi olarak kullanılmak istendi,
evet,
yani. O zamanda bile yani.
Dolayısıyla biz bir kere bu ülkede %99 falan değiliz. Çocukken bize %99'u Müslüman falan,
evet,
denirdi. Öyle değil.
Evet.
Evet, Türkiye'li insanlarız. Türkiye'li vatandaşıyız. Bir bayrak altında bulunuyoruz. Bu değerde sıkıntı yok. Bayrağımızda, ülke sınırlarında, bunlarda %100'üz belki.
Evet.
Gerçi o da %100 olup olmadığı tartışılacak hale geldi.
Doğru.
Belli,
evet,
edep dışı ya da iç kinini gizleyenler hala var bu,
evet,
toprakların üzerinde. Ama İslam ve %100 İslami hayat deyince %90'larda değiliz biz o zaman. Aşağı doğru iniyor bu rakam.
Evet.
Aşağı doğru iniyor. Yani hala sonuna kadar cami hoparlörleri açılsın sabah ezanında denebilecek durumda değiliz, bir misal olarak konuşacak olursak.
Evet.
Bu sebeple bu dindar kadro kendileri dindar ama devleti dindarlaştırmada hür değiller henüz.
Evet.
Bu sebeple bu...
Devlet bütünüyle dindarlaşsa hocam, yani cemaat veya tarikat tarzı yapılanmalara ihtiyaç kalmayabilir mi?
Fatih'te dindardı hocam.
Evet.
Yavuz'da dindardı. Evet. Kanuni'de dindardı. Abdülhamit'te kelime-i tevhid sancağı kullanılıyordu.
Evet.
Dindardı. Ama niye yani koca halife Müslüman, sabah namazını camide kılan bir halifemiz varken Aziz Mahmud Hüdayi'nin ne işi vardı İstanbul'da? Yani halife varken bile Aziz Mahmud Hüdayi'nin bir iş yapması gerekiyordu.
Gerekiyordu.
Gerekiyor
evet,
tabii. En azından siyasetçilere siyasetin dışında ruh dünyasında ışık saçacak, feyiz akıtacak bir kadro gerekiyor hocam.
Evet.
Yani devlet...
Bir Akşemseddin gerekiyor. Onun, bir Aziz Mahmud Hüdayi gerekiyor.
Yani
evet.
Bu sadece ebe ile çocuk doğar mı demek gibi bir şey.
Hmm.
Ebenin ötesinde anne şefkati, ebeye şefka ve yani ebenin mekanik eli yetmiyor hocam.
Peki hocam, burada bir soru daha var. Diyanet bu ihtiyacı karşılayamaz mı? Ya da camiler, imamlar mesela bu ihtiyacı karşılayamaz mı?
Diyanet mesela Osmanlı döneminde diyanet yoktu.
Evet.
Diyanet vari bir kurum yoktu. Şeyhülislamlık vardı. Evet. İslam'ın geneline bakıyordu. Yani bugünkü sokağa yayılmış, köylere yayılmış diyanetin kadroları zaviyesinden evet, genişlik Osmanlı'nın hiçbir döneminde olmadı.
Evet.
Ama diyanet hiç alınmasın müftü efendilerimiz, başı da hiç alınmasın, tapu dairesi kadar sert ve haşin İslam merhamet dini, otur yavrum diyen bir müftü efendi, buyurun diyen bir müftü efendi değil hocam.
Evet.
Dolayısıyla diyanetin kağıt üzerinde bunu yapması mümkün. Nitekim bu tip işler diyanete havale ediliyor. Diyanet talimat veriyor. Talimatlar yayılıyor. Bir hafta sonra geri geliyor raporlar. Uygulama yapılmıştır efendim diyor.
Evet.
Yani diyanet eğer 657'nin üstünde bir rakama ulaşabilirse, memurlar kanununu aşıp ruh terbiyesi alan, tasavvuf nezaketi almış insanlardan oluşursa diyanet, %100 olmaz hiçbir zaman. Dedik ya, devlet kurumu nihayetinde.
Evet.
Ama bu ihtiyaç şu anda %80'lerde ise %50'lere düşürür bunu diyanet.
Evet.
Ciddi düşürür hem de. Ama yani, taktik
din,
olarak...
Din gönüllüsü diyor şimdi. Yani ama demek o olabilirse. Değil mi? O gönüllülük işi...
Gönüllü ama maaşla yapıyor bu işi. maaşla yapıyor. Ve yani bu yaptığı işe Allah razı olsun deyince tatmin olmuyor. Allah razı
ya
olsun
da... Bazen bu... diyelim imam bile ya da müftü bile... Gönül eğitimi için başka mecralar arıyor değil mi hocam?
Tabii canım. Onlar da bir Şeyh Efendi'den gidip himmet istiyorlar.
Evet, evet.
O da gidip bir Riyaz-ı Salihin dersi halkasına
katılayım istiyor.
Şimdi onlarca müftü efendiyle muhabbetimiz var.
Evet.
Yani bir araya geldiğimizde hiç bürokratik şeyler konuşmaya vakit olmuyor.
Evet.
Hep böyle dertlerimizi, onların o dairede halledemediklerini, bizim de onların olmadığı bir yerde halledemediğimiz şeyleri hep konuşuyoruz. Yani evet, ortak ihtiyaçlar bizi konuşturan dert oluyor. Yani onlar da bu ihtiyacı hissediyorlar. Bu sebeple hiçbir zaman hiçbir devlet, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın devleti de olsa bu ihtiyacı bitiremez. Yani evet, üç tane kadının bir arada oturup samimi bir şekilde bir ahiret dünyasını konuşma düzeyine indirilemez devlet.
Evet.
Olmaz
evet,
ama bu ihtiyacın kısmı azamı götürülebilir.
Evet.
Ve kısmı azamı götürüldüğü için de bundan da ziyadesi, eğer Diyanet gibi bir kurum bunun güzel numunesi olursa, iyi bir örneği olursa, abuk subuk şeyler çıkamaz ortaya.
Evet.
Niye çıkamaz? Çünkü
hiç dini... olmazsa çıkar, hatırlatır. Yani şöyle bir yapı var, bu yapıya dikkat edin der.
Ya bir otorite olması devlet gücüyle Diyanet'in. Halbuki bu otoriteliği din ağırlığıyla,
evet,
dinin merhametini yansıtarak yani... Sen de orman haftası gibi kutlu doğum haftası yapıyorsun. 52 haftaya niye yaymıyorsun Peygamber Aleyhisselam'ın nezaketini? Evet. Yayamıyorsun. Niye? Kanun müsait değil, kadron yok vesaire. Tenkit için konuşmuyoruz bunları,
evet,
biz
evet,
değil mi? Yani
evet, tabii.
Acımızı
kendi,
konuşuyoruz.
Kendi derdimiz, kendi mesele.
Kendi derdimiz. Belki de onlar bizim konuşmamızdan bir madde çıkarıp bunu yapalım
diyeceklerdi. Evet.
Mesela Diyanet mensuplarının çok basit bir örneğini vereyim. Mesela 20 dakika içinde camiyi kapatma hakkı var.
Evet.
İmamın kapatması gerekiyor. Belli camiler hariç camileri kapatır. 20 dakika önce açar.
Namazdan sonra. Namazdan önce. Evet.
İçeride bir adam nafile kılıyor. Hacı abi sen ayakkabılığını orada kıl. Camiyi kapatacağım diyen bir desin. İmam. Senin maaşın akşama kadar burada beklemek için. İki rekat namaz kılacak adam. Evet. Ne olur yani onu beklesen.
Evet.
Yasal olarak 20 dakika. Ya hastane bile olsa 2 dakika bekler doktor
bekler,
orada.
Bekler değil mi? Evet.
Bu yüzle Türkiye'deki
gönül müslüm, genişliği.
Ya insani boyut evet, hocam. Evet. Otobüs durağında bile insan beklenir biraz. Yani nerede kaldı ki?
Yaşlı birisi bininceye kadar.
Bekliyor değil mi?
Değil mi?
Tabii. Mesela metroda bakıyorum. Normalde zili çalıyor, hareket edecek bir kadın binemediği için adam bekletiyor orada.
Tabii, tabii.
Bu camide niye görmeyeyim ben bunu?
Evet, evet.
Yani bu bir. İkincisi camilerde belki dipnot gibi bir şey bu. Çok fazla para toplanıyor hocam.
Evet.
İnsanlar para verdiği yerden başka bir şey
feyiz
görmek
alamıyor.
Feyiz alamıyor.
Evet.
Ve orayı artık ücretini ödediği yer olarak görüyor.
Ya, evet.
Yani ne edip camiler para toplanmak bu kolay bir şey değil tabii. Başka türlü cami yapılamıyor ama evet. Camilerden ey müminler mesela 50 dakika konuşuyor bir vaiz efendi. Evet. Son 3 dakikasında müftülük yazı gönderdi para toplayacağız diyor ya hocam.
Diyor ya önceki 50,
o 50 dakikanın üzerine çizgi çiziyor. O heyecanlı bağırıp çok çağırmalar. Doğru. Yani anonsçu imam, anonsçu vaiz kendi altını kazan birisidir.
Evet.
Ben binlerce konuşma yaptım. Rabbime hamdolsun babamın bana verdiği bir talimattı. Babam da 50 yıllık hatip bir insan. Camide konuşma yaptığın yerde hiçbir şeyi anons etme demişti.
Evet.
Para yardımı, çocuk kayboldu, safları sıkıştırın. Ben mesela ara sıra cuma namazında konuşuyorum. Ezana 5 dakika kalmış. Birisi çıkıyor. Cemaat cami doldu. Ya sen konuşuyorsun heyecanlı. Evet. Artık yani orada inkılap yapılacak gibi bir heyecan oluşuyor. Birden bir ses arkadan mikrofonu, müezzinin mikrofonun eline almış. Ön safa geçin, cemaat sıkıştı filan diyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin deyip bırakıyorum ben vaazı. Ondan sonra konuşmanın bir manası yok çünkü. Zaten
evet, evet.
30-40 dakikada o noktaya getirmiş oluyorsun cemaati.
Evet, ancak,
orada evet. Bitiyor. Camilerin bu tip sosyolojik yapıları, yani caminin heybetini öldüren yapıyı bir miktar öldürme bizim yani düzeltme
çıkarmamız lazım.
Yani camiye gidilince orada
kalbi beslenme yeri olmalı.
Medine-i Münevvere'nin aynısı olmasa kokusu, bile
kokusunu al.
Kokusunun alınması lazım.
Kabe'nin kokusunun alınması lazım.
Ticaretten ve malayani olan şeylerden, camilerin altlarında dükkanlar vesaireler olmasından, camiye İdare heyeti olarak atılan derneğe ait kimselerin ayak ayak üstüne caminin önünde atıp bu caminin azametine
laflamaları
bunlar basit şeyler değil hocam.
Değil,
mesela caminin önünde çay bahçesi olması sıvası olmayan bir camide namaz kılmaktan daha kötü.
Evet.
Yani Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cumaya 2 dakika önce gelen şu kadar sevabı var diyor. O gelmiyor, caminin önünde çay içiyor arkadaşıyla.
Evet.
Bu haram değil ama.
Evet.
Cinayet değil bu.
Fetva vermiyoruz.
Yani cami niye o bir tekkenin huzurunu vermiyor?
Hı-hı.
Vermesi gerektiği. Tekkeden daha değerli cami.
Tabii ki.
Dünyada kaç tekke bir mini cami yapabilir?
Evet.
Cami Allah'tan tescilli bir mekan. Tekkeler camilerin altyapısı olabilir.
Evet.
Zaviyeler caminin altyapısıdır. Yani oralara insan yetiştirme merkezi gibi olur. Ama cami bizim kıblemiz.
Elbet.
Yani çünkü evet. Caminin kıblesi
merkezimiz
var.
Orası. Yani gelip dolaşıp geleceğimiz yer orası yani.
Yok, dolaşmadan da gelmemiz lazım hocam. Gözünü seveyim. Dolaşmadan
hayır, yani
gelelim.
İşte hayatın bütün şeylerinde uğrayacağımız yer.
Ama tekkedeki huzur. Evet. Niye camide görülmüyor? Caminin belki de çok önemsiz gibi duran çay ocağından, çok evet. Önemsiz gibi duran para topladıktan,
evet.
Çok önemsiz gibi meselelerden hep hissediyoruz.
Yani belki de işte imam cemaat ilişkisi, yani o kıvamda olmuyor yani değil mi?
Ama hocam cemaatten dönüşüm beklemeden önce imamdan dönüşüm bekleme hakkım var benim.
Evet işte onu söylüyorum. Evet.
Yani cemaat zaten... bir önderin peşine gelmiş adam. Yani caminin orta mahallinin adı nedir? Mihrap.
Evet.
Mihrap ne demek? Savaş yönetilen merkez demek.
Harp yeri.
Ya biz nefis savaşı yapıyoruz camide. Evet, evet. Günde 5 defa eğitim almaya geliyoruz. Evet. Ya 5 defa günde fizik tedaviye gitse insan dünyanın en büyük sporcusu olur bir sene sonra.
Evet.
Nefis terbiyesi yapmaya geliyoruz ve İmam Efendi de bizim bu başkomutanımız o camide.
Evet.
İmam bize yön veriyor. Bu nedenle bizim ümmeti Muhammed olarak, yani Diyanet bu işi yapabilir mi? Bu cemaat grupların, tarikatların mehalini alır mı? Elbette %100 alamaz. Neden? Diyanet Nakşi olsa ikiye böler Müslümanları. Evet. Kadiri olsa ikiye böler. Hatta Diyanet'in muayyen bir mezhebi olması bile sakıncalı. Yani Hanefi'dir Diyanet dersen.
Bu camide Hanefiler namaz kılar.
Belli yerlerde evet. Var bu hocam. Bu Hindistan, Pakistan tarafında evet. Artık mezheplere göre bölünmüş. Bu Diyanet'in İslam'ı olur. Şafii'ye de cevap verir, Hanefi'ye de cevap verir. Ama ne yapar? Siirt'e tayin ettiği İmam Efendi'ye Şafilik mezhebi üzerinden kurs verir. Trabzon'a tayin ettiğine de sen Hanefi mezhebini iyi bileceksin, Ömer Nasuh İlmen'i iyi oku der.
Evet.
Birine Halil Gönenç Hoca Efendi'nin Şafii İlmihal'ini okutsun. Öbürüne Hanbeli mezhebinden bir kimse olursa mesela Mardin'de 5-10 köyde Hanbeli mezhebi var. Oraya tayin ettiği adama Hanbelilik kursu versin. Evet. Müslümanları mesela doğudaki melelerin başarısını yakalayamayan Diyanet görevlilerinin temel sorunu budur. Bir gidiyor zilzurna cahil kalıyor. Neden cahil? Avamdan birisi bile hoca sen yanlış bilirsin bunu diyor.
Hı hı. Hanefi mezhebine göre yetişmiş. Şafii mezhebinin ölçülerini bilmiyor.
%100 fark yok bu mezhepler arasında. 2, 3, 5 bilemedin evet. 10 mesele.
Ama işte o arkasında.
Ama o halk o 10 meseleyle zaten bariz bir şekilde evet. Ortada duruyor. Evet. Bu nedenle biz artık teyakkuz haline gelip yani bu kadar incelikleri düşünmesi lazım. Doğu'ya tayin ettiği kimselere Şafii tedrisatı versin.
Şimdi buna versin. Biraz dikkat ediyorlar.
Evet. Biraz dikkat ediliyor. Bunun semeresi 20 sene sonra belki ancak görülebilecek. Yani bir günde dönüşüm olmuyor. Yani Diyanet bu cemaat ihtiyacını %100 alamaz. Evet. Alması da doğru değil. Evet. Zulüm olur bu.
Yani Diyanet el koyma gibi bir yöne giderse bu
Kemalizmin el koyması gibi bir sıkıntı oluşturur
evet,
bu.
Evet. Bu kesin cümle şey oldu hocam.
Hiç yani, hocam buna evet. Tereddüt yok. Neden? Bir defa yani bunu rigid bir şekilde bir kararla yaptığın zaman sen şüphe uyandırırsın.
Evet.
Niye bunu ne ihtiyaç hissediyorsun buna? Diyanetin ağırlığı olmalı. Önderliği olmalı, zulmü olmamalı.
Evet.
Serbest bırakmalı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de ashabını serbest bıraktı. Temellerde sıkıntı olmasın, akidede sıkıntı olmasın, bariz hatalar olmasın. Ama ashabının farklı anlayışlarına ses çıkarmadı Efendimiz.
Fazla soru bile sormayın diyor değil mi peygamberin?
Karıştırıp durmayın diyor. hocam bir örnek var. Bugünlerde...
Biz cemaati konuşuyoruz ama böyle dallanıyor, budaklanıyor
ama
bir yandan.
Ama cemaati açınca evet. Bunlar çıkıyor.
Doğru, evet.
Hocam...
Geleceğiz cemaate yani.
Yani hep cemaatte olacağız inşallah. Gelmeyeceğiz. Şu anda da cemaatteyiz.
Ehl-i
sünnet vel cemaatiz evet. Hocam. Yani sonra tövbe edeceğiz gibi anlaşılacak bu
yok,
şimdi.
Yok yok, o anlamda söylemediğimi biliyorsunuz yani. Evet.
Şimdi Hazreti Osman radıyallahu anh emirul müminin evet. Mekke'de hac yaptırıyor. Evet. Haccı devletin başı yaptırıyor ya.
Evet.
Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac yaptığında Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma hac yaptıklarında Mekke'de ikişer rekat kıldılar namazları.
Evet.
Seferi oldukları evet. için. Osman radıyallahu anh Mina'da namazı 4 rekat kılıyor cemaatle.
Evet.
Arkasında Abdullah İbni Mesud da var.
Evet.
İlk 7 sahabeden biri, 7 fakihten biri.
Evet.
Şimdi 4 kılması hata. Niye? Efendimiz 2 kılmış.
Hazreti Ebu Bekir.
Ebu Bekir 2 kılmış. Radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh 2 kılmış. 3. halifesin sen. Senin önderlerin belli.
Evet.
Üstelik de halife seçilirken o Abdurrahman İbni Avf ona beyat toplarken Ebu Bekir ve Ömer'in standartlarını bozmama sözü de aldı ondan.
Evet.
Bu da çok önemli.
Önemli.
Ali radıyallahu anh o sözü vermediği için ben buna beyat ediyorum dedi.
Evet.
Ali dedi ki bana Kur'an ve sünnet yeter dedi. Ebu Bekir ile Ömer'in izinini sürmem gerekmiyor. Serbest konularda hani.
Hı hı,
bu
evet.
Siyasi karakterde Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhümanın standardını bozmayacaksınız diye söz istedi. Osman ben bozmam dedi.
Evet.
Şimdi geldi burada dört rekat kıldı.
Evet.
Arkasında şimdi dört rekat kıldı, o ayrı bir konu. Kıldı herkes kıldı zaten, emirül müminin.
Evet.
Beş kılmadı nitekim.
Evet.
İki ile dört arasında bir ruhsat vardı. Dördü tercih etti. Görünüyor dışarıdan.
Evet.
Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud da onunla beraber dört kağıt kıldı. Selam verildi. Herkes gitti. Abdullah İbni Mesud bir tepki göstermedi. Ağzı kilitli bir tip değil Abdullah İbni Mesud.
Yani konuşan açık, birisi, söyleyen birisi.
Fakihlikte belki de Osman'dan ileride.
Evet.
Fakih olmak bakımından. Yani
söylenmesi gereken yerde susmuyor.
Konuşur ve ondan daha fazla hadis biliyor mesela.
Evet.
Daha çok hadis rivayet etmiş. Oradakiler hemen Abdullah İbni Mesud'un yanına yanaşıyorlar. Diyorlar ki manzarayı gördün değil mi? Ben böyle tasvir ederek söyleyeyim. Evet diyorlar. Bu dört kıldı namazı görmedin mi diyor. Senin gibi bir sahabi. Yani buna
niye
nasıl
sessiz kalır?
Sessiz kalır. Niye refleks yok burada demeye gibi, getiriyorlar. Evet. Hocam bir cümlesi var. Hepimizin kitaplarının, defterlerinin başına yazılma. Ajanda basıyoruz ya.
Evet.
O ajandaların sloganı bu olmalı. El hilafu şerrun külluhu. Tartışma olduğu gibi şerdir diyor.
Allah Allah, evet.
Tartışma olduğu gibi şerdir diyor.
Hı hı.
Şimdi Efendimizin aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir'in, Ömer'in radıyallahu anhuma sünnetine aykırılığa rağmen tartışma yeri değil Mina diyor.
Mina, evet.
Tartışma yeri değil yani, diyor.
Bir de hac sırasında.
Hac sırası, Mina, emirul evet. müminin.
Evet.
Zaten ufak tefek tartışmalar var. Vır zıvır fitneler çıkıyor. El hilafu şerrun külluhu.
Evet.
Tartışma yok diyor.
Evet.
Şimdi burada yani belli şeyleri tartışma noktasına getirmeden yürütmek Müslümanların şu sıra gütmesi gereken en büyük siyaset hocam.
Evet.
Belki 3-4 müstehabbı sonra yaparız diye erteleyeceğiz. Yeter ki Müslümanlar tartışmasınlar.
Evet.
Yani çok ayrıntılar üzerinden İslam'ın yaşanması için uğraşırken biz tepede İslam'ı kökten götürülüyorsa bu hata olur.
Evet.
Yani bunu niye söyledik? Yani Diyanet bu işi üstlenebilir mi? Üstlenir ama rigid bir kararla, kanuni bir dayanaklarla değil. Ümmeti Muhammed'in gönlünde yeterek. Yani
evet, evet.
Mesela çok basit bir örnek vereyim.
Bu güvenilirliği hocam. De sağlamalı Diyanet.
Mesela hacılar bana soruyorlar, Diyanet'le mi gidelim biz hacca? Hı hı. Özel şirketle mi gidelim? Yani sen ne arıyorsun diyorum. Ya ben meşakkatli olsa %100 hac istiyorum. Git Diyanet'le diyorum. Bana evet. bir güven veriyor Diyanet.
Evet.
Gelip diyor ki hocam diyor kurbanımızda sıkıntı oldu. Diyanet bizi vakfe yaptırmadı vesaire. Ya sen gittin mi Diyanet'le? Gittin. Ben sana dememiş miydim Diyanet'le git? Demiştim. Daha karıştırma. Diyanet düşünsün bu işi. Orada 20 tane ilim adamına
evet.
hac şartlarını konuşturuyor.
Evet.
Yani Diyanet ne demek? Sorumluluk alan demek Allah katında.
Evet, Allah katında. Evet.
Bu Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki gibi göstermelik bulunan, buraya niye tayin edildiği belli olmayan kimselerin elinde değil ki. Senin gibi namaz kılan, senin gibi hacca iman eden, Arafat'ta gözyaşı akıtan adamların elinde şu anda.
Evet.
Dolayısıyla gittin filanca eksikti. Ya o kıyamet günü onlar hesabını versin. Kessin dursunlar kurbanlarını madem öyle. Merak etme, bir vakfe yerine doğru gidiyor. Vakfeyi bıraktırdıysa orada vakfesini yaptırır ona melekler mahşerde.
Evet, evet.
Eğer bir hata varsa ortada. Şimdi bu Diyanet'in içini doldura doldura gelmesi halinde bu ihtiyacı çok önemli oranda örneklendirir. Aradığımız bu zaten.
Evet.
Örneklendirir. Biiznillah büyük oranda da içini doldurabilir.
Evet.
Ben mesela filan müftü efendi sigara içtiği için, benim çocuğum da caminin önünde onu gördüğü için rahatsız oldum diye Diyanet'e bir yazı yazsam.
Evet.
Diyanet'te bir soruşturma yapılabiliyor mu bir müftü için sigara içti caminin önünde diye? Böyle bir yasa yok.
Evet.
Böyle bir uyarı da yapılmaz müftüye. Yok nitekim böyle şeylerde. Ama bunu ben başka bir zamanda bu bahsettiğimiz olgunlaşma sürecinde yapsam, desem ki müftü efendi çocukların önünde sigara içiyor diye başkana bir dilekçe yazsam, BİMER'e bir dilekçe yazsam, onlar da sigara içen müftü görevden azledilir diye belgeleseler bunu da azledilir dese, Diyanet'in aranan kalitesi bu işte.
Evet, evet.
Yani git evinde içeceksen iç sigaranı,
evet.
niye çocuklarımıza kötü örnek oluyorsun diyebilmeliyim ben.
Evet.
Ama şu anda 657'ye göre suç olmadığı için sigara içmek, Evet. Yani memurlar kanun 657 değil mi?
Evet.
Ona
evet.
göre suç olmadığı için dolayısıyla benim şikayetime verilecek cevap yasal bir suç değildir. Olacak.
Gibi olacak.
Yasalarla maneviyatın kesiştiği bir yerde durması lazım Diyanet'in. Şu anda yasaların himayesinde duruyor sadece. Mesela çok daha kolay bir örnek. Diyanet bir şura kuruyor mesela. Dün de şura evet. vardı. Buraya doğuda binlerce seyda var. Ulema evet. var. Batıda bir sürü medresesi olan hoca efendiler var. Bunları çağırabilir mi? Çağıramaz. Neden? Akademisyen, Diyanet'ten emekli, mevcut Diyanet görevlileri diye bir kadro oluşturmuşsun sen.
Evet.
Niye olmasın ki? Sen yani başbakanlıkta herhangi bir konuda bilirkişi oluşturulurken kravatı olmayan, memurluğu olmayan bir reçber de çağrılabiliyor.
Evet.
Yani evet laik devlet burası ama toplumda ağırlığı var bu adamın. Dersine 200 kişi, 500 kişi katılıyor. Bir ilçe olduğu gibi bunu dinliyor.
Evet.
Müftü efendi konuşma yapıyor. 20 kişi gidiyor.
Evet.
Bu bakkala giderken etrafında 80 kişi var.
Evet.
Bunu çağırman sözünü dinleyecek halde değilsin. Şura adı üstünde şura görüş toplamak demek. Yani en azından bu kadar ince kurallara dikkat ederek Diyanet kendisini biraz daha halkın içine atabilir. Ben şimdi son 10 seneyi özellikle söylüyorum. Son 10 senenin 5-6 senesinde ciddi bir şekilde Diyanet bu dediğimiz noktaya doğru gitmeye çalışıyor.
Çalışıyor.
Ama
evet.
üstten gidiliyor, zorla gidiliyor. Yani altı doldurulmadan gidiliyor. Bu arada bir sorun daha var. Şimdi biraz önce bahsettik. Türkiye'de Hanefi mezhebi %100 makbul görmüş, yani kabullü olan bir mezhep. Şafii mezhebi doğuda bir nebze tutuluyor. Diğer iki mezhepten Türkiye'de tek tük insanlar var. Kütüphanelerde var Maliki ve Hanbeli mezhebi. Son 5 senede ayyuka çıkmış bir şekilde bu Hanefi mezhebini yok sayma, Ebu Hanife'yi atıp direkt güya Kur'an'a, direkt güya evet. hadis-i şeriflere gitme arzusu meyli var.
Yönelişi var. Evet.
Şimdi Diyanet laiklikten çekiniyor. Laikliğe karşı aman tedbirli olalım diyor. Aman sarıklı dolaşmasın müftüler sokaklarda diyor. Neyse. Buna bir makul gerekçe veriyorum. Şimdi fitne fesat çıkmasın diye Aleviliğe de bir sessiz kalıyorsun. Bunda da haklısın. Vatandaş onlar da çünkü. Evet. Cemevlerine imam gibi bir şey tayin etmiyorum. Cami demiyorum ama onlar da bu ülkenin gerçeği diyorsun. Evet. Bu da doğru. Ya bu halkın %100 bağlı olduğu, Ebu Hanife deyince ashab-ı kiramdan sonraki en değerli insan olarak gördüğü değerlerde birisi çıkıyor. Sadece ilahiyatta bir tez hazırlamış. Ebu Hanife'yi silip savuruyor. A evet. meselesinde, B meselesinde. Ebu Hanife'nin yüzünden namazlar olmuyor, oruçlar olmuyor, evlilikler boş filan deyip duruyor. Ya bir kere de Diyanet çıksın desin ki bu toprakların imamı Ebu Hanife'dir. Dokunmayın Ebu Hanife'ye desin.
Desin değil mi?
Hocam bunu başkan bir evini kıvırarak değil net bir şekilde. Evet. Ebu Hanife üstadımızdır, başımızın tacıdır. Mecelle ona göre yazılmıştır. Bu topraklardan biz din aldıysak eğer Ebu Hanife'nin eliyle aldık bunu. İslam evet. Ebu Hanife demek değil. Ama Ebu Hanife İslam'ın bize ulaşan köprüsünün adı.
Evet.
Şimdi bunu bir kere savunsa Diyanet, ondan sonra şurada buradaki faaliyetlerin büyük bölümünü öldürür.
Evet.
Şimdi
olumsuz faaliyet.
Olumsuz faaliyetlerin öldürür. Evet. Niye öldürür? Çünkü birine diyor ehli sünnetim gidiyor diyor. Ebu Hanife'm çiğnendi diyor.
Evet.
Bu adamlar abdestsiz namaz kıldırıyor. Ayaklarına meshediyorlar diyor.
Evet.
Şimdi bir sürü dedikoduyu Diyanet olarak da sen sessiz kalınca zımnen itiraf etmiş oluyorsun onların bu faaliyetini. Evet. Yani ben bunu yapsın diye demiyorum. Bu bile halkla, Müslüman halkla %100'e yakını Hanefi mezhebinden din yaşayan insanlarla Diyanet'in arasında bir samimiyet köprüsü kurar.
Evet.
Ama ne yapıyor? Filan akademisyeni karşıma alıp rencide etmeyeyim diyor. Binlerce, milyonlarca insanı rencide ediyor. Bu sefer öbür tarafı şımarttı. Son 10 senede. Onlar şımardı. Kimi Ramazan'da, kimi bayramda, kimi haçta dedikodusunu üretti. Müslümanlar da ne yaptılar? Şu diyanetler, ilahiyatlar, akademisyenler, bu kravatlı adamlar bizim dinimizin iç düşmanları dediler.
Evet.
Ortaya gereksiz bir kutuplaşma çıktı. Diyanetin sahiplenmemesi yüzünden. Ben Diyanetin bidatleri sahiplenmesini istemiyorum. Yani Ebu Hanife'yi sahiplensin diyorum ama Salah'ı sahipleniyor. Salah'ın yeri yok dinde, bir şeysi yok. Salah'ı sahipleniyorsun. Gereksiz toplantıları sahipleniyorsun. Yani din gibi onları bana aşılamaya çalışıyorsun. Bu toprakların gerçeği Ebu Hanife'dir.
Salah da insanların duygu dünyasını besliyor hocam yani. Değil mi?
Hocam zaten yersiz bir bidat da çıkmaz. Her bidat bir ihtiyaca binaen çıkıyor.
Evet.
Ama bu beslediği şey neyin beslemesi gereken boşluktur onu bilmiyorum yani. Salah olmasa neyle? Ashab-ı kiram salah dinlemediler. Neyle yaşadılar? Peygamber sevdasıyla yaşadılar.
Evet. Bu salahda da salatü selam okunuyor hocam değil mi?
Hocam her bidatın savunması vardır. Savunmasız bidat olmaz. Savunmasız bidat olmaz. Evet. Hatta bazı bidatlar akıl mantıkla sünnetten daha güçlüdür. Evet. Akıl mantığa bakıldığında daha güçlüdür. Çok gerekli gibi durur. O yüzden hocam biz mümin olarak, ümmeti Muhammed olarak, bu toprakların mümin çocukları olarak bir cemaatin müminleri değiliz. Diyanetin de müminleri değiliz. Allah'ın kullarıyız. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ebu Hanife'nin mezhebi üzerinden dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Bizde bir tasavvuf, bir tarikat meşrebinin olması Balkanlara İslam'ı götürmek demek.
Evet.
Sultan Fatih'in kulağından çekecek kudrete sahip olmak demek. Bu bir ihtiyaç.
Evet.
Bu kalite artışı diye bir sevdası olan herkes için gerekli. Bu yalnız şu kadar ki ölçüsüz olduğu zaman, başıboş salındığı zaman başımıza bela olabilir.
Bu son hadisede hocam insanların zihninde cemaat hadisesine karşı ne tür şeyler, sorular oluşmuştur?
Yani bir kere bu papaza kızıp oruç bozmak gibi, kiliseye küsüp camiyi yakmak gibi olur.
Evet.
Yani herhangi bir kimse gelip camimizde abes bir iş yaparsa biz camiyi mi yıkacağız? Onu camiden kovacağız.
Evet.
Camimizin duvarına kirletme diyeceğiz. Yani cemaat mefhumuna, din mefhumuna, insanları irşad etme ihtiyacına, çocuklarımıza şeriat terbiyesi verme, tasavvuf inceliği öğretme konusunda birisi 30 senedir hata yapıyor dersek, şimdi biz dinimizi mi cezalandıralım? Kendimizi mi cezalandıralım? Kirlendi, kirli bir iş başımızda oldu. Dolayısıyla biz dinden çıkalım mı diyelim? Maazallah. Suçluyu mu cezalandıralım? Suçluyu cezalandıralım. Suçludan kendimizi ibra edelim.
Evet.
Yok, bizde ilgisi yok diyelim bu otayın. Ama üstadım, babam 1990'lı yıllardaydı. Her sene bir 150 kadar talebe getirilirdi ona. Çok önemli bir örnek anlatıyorum. Babam aşağı yukarı yani sayısını söylemiyor ama zannediyorum 1000'den fazla hafız çıktı elinden. Öyle bir kendi kendine okutur, yetiştirir. Fatiha'dan Nas'a kadar yalnızsız okutturur çocuğu ezber, hafızsın derdi. Böyle evet. Bir. 90'lı yıllardan bir tanesinde 150 tane çocuğu önüne oturtmuş, tek tek seçiyor. Dudaklarının kalınlıklarına bakıyor, ses yapılarına bakıyor. Böyle bir yarım, her çocukla yarım saat uğraşır.
Evet.
Bu hafız olur mu olmaz mı uğraşırdı. Ona tatbikat yaptırır, ahlak testi yapar. 70 senelik birikimini kullanırdı onların üzerinde. Ben de oturup seyrediyorum nasıl yapıyor. Karıştırmaz kimseyi de, kendi standartları var. Çocuğa mesela 12 yaşında, o zaman 12 yaşında alınıyordu çocuk. 12 yaşında çocuğa der, ne zaman evleneceksin oğlum derdi. O da henüz erken, hocamca filan derse çocuğa eksi işaret koyardı.
Allah Allah.
Babasından daha yaşlı biriyim, evlilik konuşuyor benimle derdi. Çok enteresan, böyle hassas ölçüleri vardı. Öyle yemeğe gibi bir ara verildi. Babam işte saat 2'de geleceksiniz dedi. Dışarı çıkardı onları salondan. Baktım ağlıyor. Baba hayrola dedim. Bir şey mi oldu? Hocasını hatırladığında genelde Aşık Kutlu Hoca Efendi'yi hatırladığında işte o çocukluk günlerini hatta böyle duygulanırdı. Öyle bir şey oldu zannettim. Dedi 36 tane çocuk denedik sabahtan beri. Bunların hiçbiri hafız olmaz dedi.
Allah Allah.
10 senedir bana hafız olacak çocuk nadiren geliyordu, bu sene hiç gelmedi dedi.
Allah Allah.
Ondan sonra dedim ki
ne olmuş?
Dedim baba ne, yani hiç mi hafız olmadı? Kur'an teslim edilmez bunlara dedi. Allah o çünkü Allah. Hem ahlak arıyor, hem zeka arıyor, hem pratiklik arıyor çocukta.
Evet.
Çok test ediyor. Dedi ki şu mendebur kelimesini çok kullanır. Şu mendebur adam dedi. Hafızlığa, Kur'an'a yarayacak bütün çocukları kolejlerine topladı. Bu medreselere çocuk bırakmadı dedi.
Allah Allah.
Hepimiz kıyamet günü hesap vereceğiz. 96 Allah, 28 evet. Şubat'tan önceki günlerden birinde oluyor evet. bu. Hepimiz hesap vereceğiz. Hurda çocuklarını Kur'an'a ayıran Müslümanlar da bu bedeli ne zaman ödeyecekler merak ediyorum dedi.
Allah Allah.
Babamın tatlı bir hatırası. Şimdi babamla bu son olaylar üzerine böyle oturduğumuzda fena gayzi var tabii. Ama hatırlıyor musun dedi, Müslümanlar çocuklarını Kur'an-ı Kerim'e defoluysalar uygun gördükleri zamanı hatırlıyor musun dedi. Evet. Bunu görmeliydik o zaman hepimiz dedi evet. diyor da şu anda.
Evet.
Şimdi dolayısıyla hocam bir facia yaşadık. İnşallah kurtulduk bu beladan.
İnşallah.
İnşallah kurtulduk diyelim. Ama mendeburlar melunlar deyip onları atarken 5 değil, 10 değil, 20 değil, 30 sene değil. 40 senedir bir iki Müslümanın dışındaki Müslümanlar nereye gidiyoruz ya, bu ne biçim iş? Yani çocuklarımız analarından babalarından soğuyorlar. Bir tane hafız yetişmiyor. Gece bir cüz Kur'an okuma diye bir şey olmuyor buralarda. Sadece üniversite, üniversite, üniversite, bir imtihan, biyoloji, matematik. Ramazan'da Kur'an gösterip para topluyorsun, biyolojiye harcıyorsun bu parayı, matematiğe harcıyorsun.
Evet.
Bu ne oluyor deyip basiretimiz çok feci kirli. Hele siyasiler. Siyasilerin basiretleri çok kirlendi.
Evet.
Yani yakın döneme kadar hocam, yani böyle bir 5 sene önce değil, İstanbul'u yönetenlerin torunları hep o kolejlerdeydi. Son evet. bir seneye kadar hocam. Bu şimdi bu sene kapandı o kolejler de çocuklarını veremeyecekler herhalde.
Evet.
Bu hepimiz bir istiğfar edelim Rabbimize.
Evet.
Hepimiz. Evet. Çünkü dinimizin üzerinde bir oyun oynandı. Haşhaşilik, bermekilik yapıldı dinimizin üzerinde.
Evet.
Ve biz Siyonizme takıldık kaldık. Siyonist. Siyonist Müslüman maskesiyle geldi bu sefer.
Evet.
Bu sebeple hepimiz istiğfar edelim. Onları da tövbeye davet edelim. Kim maddi destek bulduysa, ben mesela geçen haftaki sohbette de zannediyorum konuşmuştuk. Diyanete ben rica ettim, konuşma yaptım. Bilhassa son 3 senedir bu kurumlara zekat verenlerin zekatlarının ne olacağını düşünsünler. Böyle bir hata olur mu? Devletin terör örgütü dediği bir kuruma zekat veriyorsun sen. Bu zekat şimdi yeniden verilmeli mi? Din İşleri Yüksek Kurulu bunu incelesin.
Evet.
Yani bu tövbeyi sadece o ana suçlulara değil, onlara zemin oluşturan, gafletiyle sebep olan evet, müminler evet. olarak hepimiz teyakkuz halinde olmalıyız. Kadir Mısıroğlu hariç herhalde hocam.
Evet.
Yani o zamanında erkenden uyandı, Allah razı olsun. Bu sebeple bu bir bela oldu başımıza. İnşallah tekrarından ümmetimizi Allah muhafaza buyurur. Ama evet. bunun yüzünden papaza kızdık diye, kiliseyi nefret ettik diye camiden soğuyamayız. Orucumuzu bozamayız biz. Otururuz, salih olanını ararız. Mesela evet. bir şeyde oturup kim cemaatimizin lideri olmalı? Şeyh efendi nasıl olmalı? Bunu da konuşalım. Değil mi hocam?
Yani, İnşallah. Yani bir programda da onu konuşacağız. Zaten başlangıçtaki soru çerçevemde o vardı.
Onu da konuşalım. Yani üniversiteli bir gencin beni bu üniversite yiyip bitirmesin, bir abim olsun, bir büyüğüm, üstadım olsun demesi bir atılım o çocuk tarafından.
Tabii.
Bunu kullanamıyorsa bir Müslüman, yani
değerlendiremiyorsa
ya da yanlışa sürüklüyorsa o çocuğu da öldürüyor. Ümmetin hayallerini de söndürüyor.
Tabii, tabii.
Dolayısıyla cemaat standartları.
Onu da işte konuşacağız.
İslam'ın
bir insanın cemaate girerken nelere bakması
hangi
lazım?
Hangi cemaate girmeliyiz?
Gibi yani onun marka, ölçülerini belki.
Marka ölçüleri diyelim.
İsim vermeyeceğiz ama.
İsim vereceğiz, Müslümanlık hocam. İsmimiz Müslümanlık elhamdülillah.
Amin.
Müslümanlık.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin. Böyle bunlar devam edecek birkaç program inşallah. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.